Item 10. Stepançikova Köyü. Dostoyevski. Sayfa 105. 7. Bölüm. Foma Fomiç. Bu zatı derin bir merakla incelemeye başladım. Gavrila onun için pek yerinde olarak mendebur bir adam demişti. Foma kısa boyluydu. Kır saçları sarımtıraktı. Burnu kemerli, yüzü kırışıklarla doluydu. Çenesinde iri bir et beni vardı. 50'sine yaklaşmış bir adamdı. Odaya ağır ölçülü adımlarla önüne bakarak girdi. Fakat çehresinden bütün ukalaca tavırlarından son derece küstahça bir kendini beğenmişlik akıyordu. Foma Fomiç'in kılığı da beni hayli şaşırttı. Gecelik entarisi giymişti. Gerçi alafrangaydı ama ne de olsa gecelikti. Üstelik ayağında terlik vardı. Kravat takmamıştı. Gömleğinin yakası alönpan açıktı. Bu da Foma Fomiç'e bön bir hal veriyordu. Boş sandalyeyi alarak masanın yanına çekti, kimseye bir şey söylemeden oturdu. O anda henüz bir dakika önce devam eden bütün kargaşa, heyecan yok oluverdi. O da sinek uçsa duyulacak derecede sessizleşti. General karısı dut yemiş bülbüle döndü. Bu zavallı bunak kadının Foma Fomiç'e kulluğu hemen belli olmuştu. Değerli gözdesinden bir türlü bakışlarını ayıramıyordu. Matmazel Perepeditsina sırıtarak ellerini ovuşturuyor, zavallı Praskovya İlyinichna da korkudan belli edecek kadar titriyordu. Dayım hemen telaşlandı. Foma Fomiç'e bir çay yap kardeşim. Çabucak çayını yap ama tatlı olsun. Foma Fomiç uykudan sonra tatlı çayı sever değil mi Foma? Tatlı olsun değil mi? Foma ağır, vakur bir tavırla, çayın sırası değil şimdi dedi, üzüntüyle ellerini sallayarak. Zaten ancak tatlı şeyleri düşünürsünüz diye ekledi. Foma Fomiç'in sözleri odaya gülünç, ukalaca bir çalımla girmesi beni adam akıllı ilgilendirdi. Bu haddini bilmeyen efendi bozuntusunun edep dışına çıkarak ne derece küstahlaşacağını merak ediyordum. Dayım yüksek sesle, Foma dedi, sana yeğenim Sergey Aleksandrovich'i tanıtayım, henüz geldi. Foma Fomiç onu yukarıdan aşağı bir süzdü, benimle hiç ilgilenmeden ve oldukça uzun süren bir sessizlikten sonra ''Hayret ediyorum albay'' dedi. ''Sözümü kesmeyi ne kadar da seviyorsunuz. Biz size burada işten bahsediyoruz. Siz de bilmem neden söz açıyorsunuz. Falale'yi gördünüz mü?''
''Gördüm Foma.''
''Gördünüz ha? Gördünüzse ben onu size bir kere daha göstereyim. Manevi cephesini göstereyim. Eserinizi seyredin lütfen. Gel buraya aptal. Gel diyorum sana, Hollandalı suratlı. Gelsene, korkma gel.'' Falaley ağzı açık hıçkırarak, gözyaşlarını yutarak yaklaştı. Koltuğa kurulmuş Foma Fomiç başını hafifçe yanında oturan Obdonskin'e çevirerek, ''Ona Hollandalı suratlı adını özellikle verdim.'' dedi. ''Zaten biliyor musunuz, genellikle sözlerimi tatlılaştırmaya hiç lüzum görmem. Gerçek daima gerçek olarak kalmalıdır. Çamur neyle örtülürse örtülsün yine çamurdur. Şu halde tatlılaştırma zahmeti neye yarar? Ancak kendi kendimizi ve başkalarını aldatmaya, böyle anlamsız terbiye kurallarına uyma ihtiyacı sosyete adamlarının boş beyinlerinden çıkmadır. Siz söyleyin, işte sizi hakim tayin ediyorum. Şu suratta güzellik namına bir şey buluyor musunuz?'' Foma Fomiç ağır, ölçülü, gururlu bir kayıtsızlıkla konuşuyordu. Obdonskin küstahça bir gülümsemeyle, ''Güzellik mi? Bana kalırsa bu koca bir biftek parçasından başka bir şey değil.'' cevabını verdi. ''Bugün aynaya baktım.'' Foma Fomiç resmi bir tavırla şahıs zamiri kullanmaksızın konuşuyordu. ''Kendimi güzel bir erkek saymak aklımdan geçmiyor. Ama ister istemez şöyle bir sonuca vardım ki, şu gri gözlerde beni falal eden ve benzerlerinden ayıran bir şeyler var.'' Gözlerimde okunan düşünce, canlılık, zeka. Bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Zaten asıl bahsetmek istediğim içinde bulunduğumuz zümredir. Şimdi ne dersiniz? Bu canlı bifteğin içinde ruh namına bir parçacık, bir lokmacık bir şey var mı acaba? Hayır. Dikkat edin Pavel Semyonich, bu adamların düşünceden, idealden yoksun. Yalnız et yiyen bu adamların yüzleri ne iğrenç derecede taze, kaba ve anlamsızca tazedir. Ya bu mahlukun düşünme kabiliyetini anlamak ister misiniz? Hey, buraya bak madde, daha yakına gel de seni doya doya seyredelim. Ağzını niye açtın öyle? Balina mı yutmaya hazırlandın yoksa? Güzel misin sen? Cevap ver. Güzel misin? Falaley boğuk hıçkırıklar arasında güzelim diye cevap verdi. Obnoskin kahkahadan kırıldı. Hırsımdan titremeye başladığımı hissettim. Foma zafer kazanmış bir tavırla Obnoskin'e dönerek "Duydunuz mu?" diye devam etti. "Daha da neler işiteceksiniz. Onu imtihan etmeye geldim. Bazı kimseler bu zavallı aptalı baştan çıkararak mahvetmek istiyorlar. Belli böyle düşünmekle fazla titizlik gösteriyor. Yanılıyorum ama insanları sevdiğim için böyle konuşuyorum. Falaley demin orada oyunların en ayıbını oynadı. Ama kimin umurunda? Buyurun kendiniz de dinleyin. Haydi cevap ver bana. Demin ne yapıyordun bakayım? Çabuk cevap ver, işitiyor musun?" Falaley gittikçe artan hıçkırıklar arasında "Oynadım" diye kekeledi. "Ne oynadın? Hangi oyunu? Söylesene."
"Komarinskaya'yı."
"Komarinskaya'yı ha? Peki kimmiş şarkıdaki Komarinski? Neyin nesiymiş bu Komarinski? Böyle bir cevaptan ne anlaşılır? Bize açıkça anlat. Kimmiş o senin Komarinski? Söyle bakalım."
"Mujik'in biri."
"Mujik mi? Sadece bir mujik demek olur şey değil. O halde pek yaman bir mujikmiş. Şerefine şarkılar bestelendiğine, oyunlar yapıldığına göre pek ünlü bir mujik olmalı. Cevap versene."
Karşısındakinin sabrını tüketerek onu üze üze konuşmak Foma için adeta bir ihtiyaçtı. Eline düşen kimseyle tıpkı kedinin fareyle oynadığı gibi oynardı. Ama Falaley yine de onun sorusunu anlayamıyor, cevap veremeden ağlamaya devam ediyordu.
Foma ısrarla "Cevap versene" diye var. "Soruyoruz işte, ne biçim mujikmiş o? Beylerin mujiklerinden miymiş, devlete mi aitmiş? Serbest mi, kölelerden mi? Yoksa çiftlikte çalışanlardan mıymış? Öyle ya, türlü türlü mujik var."
"Çiftlikte çalışanlardan."
"Ya, demek çiftlikte çalışanlardanmış. Bu da yeni bir tarihi bilgi. Komarinskaya'nın mujiği çiftlikte çalışanlardanmış. Ne yapmış bu çiftlikte çalışan mujik?"
Bu pek nazik bir soruydu. Hem Falaley'e sorulduğu için tehlikeliydi de. Obnoskin yan gözle koltuğunda kıpırdanmaya başlayan annesine bakarak "Ama siz artık şey" diye mırıldandı. Bununla beraber ne yapabilirdi ki? Foma Fom için şımarıklıkları hiçbir engel tanımazdı. Şaşkına dönmüş, ne yapacağını şaşırmış olan dayımın kulağına eğildi. "Aman dayı, bu enayiyi susturmaya bakın" diye fısıldadım. "Baksanıza lafı nereye getiriyor. Falaley şimdi muhakkak bir şey yumurtlar." "Dayım sen de artık Foma" diye başladı. "Bak sana genç yeğenimi tanıtayım. Mineraloji üzerinde çalışmış."
"Çok rica ederim albay. Şu mineralojinizle sözümü kesmeyin. Zaten bildiğime göre bundan bir şey anladığınız da yok. Hem belki yalnız siz değil, başkaları da bir şey anlamıyorlar. Ben çocuk değilim. Falaley bana bu mujiğin ailesinin selameti için çalışacağı yerde içerek sarhoş olduğunu, sonra gocuğunu bile meyhanede bırakıp sarhoş halde sokaklarda koştuğunu söyleyecek. Zaten bilindiği gibi sarhoşluğu öven bu şarkı tamamen söylediğim gibidir. Hiç merak etmeyiniz. O şimdi ne cevap vermesi gerektiğini biliyor. Haydi söyle bakalım, ne yapmış o mujik? Sana söyledim, çiğneyerek ağzına soktum. Ama ben bu mujiğin sesiyle bu kadar ün saldığını, şarkıların kahramanı olacak kadar sonsuz bir şöhreti nasıl kazandığını ille senden duymak istiyorum. Haydi."
Zavallı Falaley iç sıkıntısıyla etrafa bakmıyor, ne söyleyeceğini bilemeden şaşkınlıkla sudan çıkmış balık gibi ağzını açıp açıp kapıyordu. Sonunda adam akıllı bunalınca
"Söylemeye utanıyorum" diye mırıldandı.
Foma zafer kazanmış bir eda ile atılarak "Ya, söylemeye utanıyormuş" dedi. "Benim istediğim cevap da buydu albay. Söylemesi ayıp ama yapması ayıp değil. İşte attığınız tohumlardan yetişen ahlak. Şimdi boşuna çene yormayalım. Sen mutfağa git Falaley. Burada bulunanların hatırı için şimdilik sana bir şey söylemeyeceğim. Ama bugün, hemen bugün adam akıllı bir cezaya çarpılacaksın. Aksi takdirde eğer bu defa da seni bana tercih ederlerse burada güle güle kal. Komarinskaya oynayarak beylerinin gönlünü avut. Ben de bugünden tezi yok, bu evden çıkıp giderim. Tamam, söyleyeceklerim bu kadar. Git." Obnoskin geveleyerek ama siz de galiba pek sert diye mırıldandı. Dayım sahi öyle diye atıldı ama yutkundu sustu. Foma somurtarak ona yan gözle baktı sonra devam etti.
Şaştığım bir şey var Pavel Semyonich dedi. Zamanımızın edebiyatçıları, şairleri, bilginleri ve düşünürleri ne ile zaman geçiriyorlar acaba? Niçin bunlar Rus halkının söyledikleri şarkılarla oynadıkları havalarla ilgilenmiyorlar? Bugüne kadar bütün o Puşkinler, Lermontovlar, Boroznalar ne yaptılar? Şaşıyorum doğrusu. Millet sarhoşluğa övgüden başka bir şey olmayan şu Komarinskaya'yı zıplayıp oynuyor. Onlar da orada unutma benilere şiirler yazıyorlar. Niye unutma benilerinden vazgeçip halkın faydalanması için daha edepli şarkılar yazmazlar? Bu sosyal bir davadır. Bana bir mujikten bahsetsinler ama asilleşmiş olanından. Hani şu bildiğimiz mujikten değil de tam anlamıyla köylüden. Varsın bu köy bilginini bize ayağında çarıklarıyla ona da razıyım. Anlatsınlar. Bununla beraber bütün erdemlerini de göstersinler. Cesaretle söyleyebilirim ki bu erdemlere ünü cihanı tutmuş Makedonyalı İskenderler bile parmak ısırır. Bu sözleri Rusya'yı bildiğim ve Rusya'da beni bildiği için söylüyorum. Varsın bana havasız kulübesinde kalabalık ailesi arasında saçı başı ağarmış bir mujiyi canlandırsınlar. Bu adam belki de açtır ama fakirliğini kutsal bilir. Zenginlerin altının da gözü yoktur. Bizzat zengin haline acısın da altınlarını ona bağışlasın. Mujiyin erdemi beyin asil bir beyin erdemiyle birleşsin. Sosyal durum itibariyle birbirinden bu kadar uzak basamaklarda duran köylü ile asil kişi sonunda erdem yolunda birleşsinler. Ne kadar yüksek düşünce. Halbuki gördüğümüz nedir? Bir yandan unutma beniler, beri yandan meyhaneden üstü başı darmadağınık fırlamış bir herifin sokaklarda koşması. Şiir olarak ne var bunda? Nesini beğendiniz? Hani bunun zekası, insanın göremediği inceliği nerede? Ahlak nerede? Şaşıyorum doğrusu.
Yecevik'in hayran hayran, sana bu sözler için 100 ruble borcum olsun Foma Fomiş dedi. Sonra bana eğilerek, acaba zırnık verir miyim ona diye fısıldadı. Ama ne yaparsın, herife yaltaklanmak lazım.
Obnoskin de, ya doğrusu pek güzel anlattınız dedi.
Foma Fomiç'i dikkat kesilerek dinleyen dayım bana zafer kazanmış gibi bir bakış fırlattı. Sonra öyledir, öyledir dedi ve ellerini ovuşturarak konuya bakın. Ne de zengin bir konu diye ekledi. Ardından hislerinin verdiği coşkunlukla devam etti.
İşte yeğenim Foma Fomiç takdim ederim. O da edebiyatla uğraşıyor.
Foma Fomiç önceki gibi dayımın bu takdimine aldırış etmedi. Kesin bir tavırla dayıma, Tanrı aşkına beni bir daha takdim etmeyin diye fısıldadım. Bunu sizden ciddi olarak rica ediyorum. Foma Fomiç, Mizinçikov'a gayet dikkatle bakarak ansızın,
İvan İvaniç diye seslendi. Ya sizin konuştuklarımız üzerindeki düşünceniz nedir?
Mizinçikov henüz uykudan uyandırılmış bir adamın şaşkınlığıyla, benim mi? Bana mı soruyorsunuz dedi.
Evet efendim, size soruyorum. Çünkü gerçekten akıllı insanlardan hoşlanırım. Akıllı diye geçinen kimselerdense hiç haz etmem. Bunları size daima akıllı hatta bilgin adamlar olarak tavsiye ederler. Hatta bazen sahnede teşhir ediyormuş gibi özellikle öne sürerler.
Bu taş açıktan açığa banaydı. Öte yandan şüphe yoktu ki benimle hiç ilgilenmeyen Foma Fomiç, deminki edebi bahsi sırf Petersburg'dan gelen akıllı bilgini, yani beni ilk adımdan yere serip yok etmek için açmıştı. Bunda en ufak bir şüphem yoktu. Mizinçikov cansız, isteksiz bir tavırla,
''Düşüncemi öğrenmek istiyorsanız ben de sizin gibi düşünüyorum.'' cevabını verdi.
Foma zaten hepiniz benim gibi düşünürsünüz dedi. Gına geldi bundan artık.
Biraz sustuktan sonra yine Obnoskin'e döndü.
Size açıkça söyleyeyim Pavel Semyonich. Ölmez Karamzin'e saygı göstermemin sebebi ne yazdığı tarih ne de Marfa Posadnitsa yahut eski ve yeni Rusya içindir. Ona Frolsin'i yazdığı için saygım vardır. Yüksek bir destan, milli edebiyatta yer alacak bir eser. Eşi görülmemiş yükseklikte bir destan. Dayım gözleri memnuniyetle parlayarak "Öyledir, öyledir, gayet yüksek bir devir" diye lafa karıştı.
Dipnot: Rusça epos, destan, epoha, devir anlamına gelir. Albay iki kelimeyi birbirine karıştırıyor.
Frunzili dayırsever bir adamdır. Okuduğum hatırımda iki halayığını azat ediyor, sonra da göğe bakarak ağlıyor.
Zavallı dayım, bilimsel bir konuşmaya karışmadan yapamıyordu. Foma pis pis sırıttı. Anfisa Petrovna sakınarak söze karıştı.
Bununla birlikte şimdi de ilginç şeyler yazıyorlar. Mesela Brüksel esrarı.
Foma adeta esefle, "Ben hiç de böyle düşünmüyorum" dedi. "Geçenlerde bir manzum eser okudum. Neymiş o öyle? Unutma benilerden ibaret. Yeniler içinde en hoşuma giden olsa olsa kopyacıdır. Pek akıcı bir kalemi var."
Anfisa Petrovna "kopyacı mı?" diye bağırdı. "Şu dergiye mektup yazan değil mi? Gerçekten pek enfes yazıyor. Yaptığı kelime oyunlarına bayılıyorum."
"Öyle öyle, kelime oyunları enfes. Kalemi elinde oynatıyor adeta. Olağanüstü bir kalem hafifliği."
Obnoskin yarım ağızla, "Orası öyle" dedi, "ama ukalanın biri."
"Ukala olmasına ukala, buna itirazım yok. Lakin sevimli, zarif bir ukala. Şüphesiz düşüncelerinden hiçbiri esaslı bir eleştiriye dayanacak gibi değil. Ama gene de kaleminin hafifliği insanı sürüklüyor. Gevez olduğunu kabul ederim. Bununla beraber sevimli, zarif bir geveze. Edebi makalelerinin birinde çiftlikleri olduğundan bahsedişini hatırlıyor musunuz?"
Dayım hemen söze atıldı.
"Çiftlikleri varmış ha? Çok iyi. Hangi eyalette acaba?"
Foma sözünü keserek dayımı dik dik süzdü, sonra yine devam etti.
"Şimdi bana sağduyunuzu kullanarak söyleyin. Beni, bir okuyucuyu ondaki çiftlikler ilgilendirir mi hiç? Varsa Tanrı sahibine bağışlasın, değil mi yani? Ama o bunu latife tarzında ve öyle tatlı yazıyor ki, nükteleri pırıl pırıl, kaleminden espriler saçılıyor. Adeta bir nükteler narzanıdır."
Dipnot: Kafkasya'da bir maden suyu kaynağı.
"Ya, yazınca böyle yazmalı işte. Dergilerde yazı yazmayı kabul etseydim ben de böyle yazardım."
Yecevkin saygılı bir tavırla, "Belki de daha iyisini" diye sözünü tamamladı. Dayım da onaylarcasına,
"Hatta daha teknik, daha melodik biçimde" dedi.
Foma Fomiç bu defa dayanamadı.
"Albay, sizden tabii bütün nezaketimle bir şey rica etmeme izin verin. Lütfen bize engel olmayın da başladığımız konuyu rahatça bitirelim. Konuştuğumuz konu üzerinde sizin bir düşünceniz olmasına imkan yok. Bunun için şu tatlı edebi sohbetimizi bozmayın. Evinizin idaresiyle meşgul olun, çayınızı için. Ama edebiyatı rahat bırakın. O böylelikle hiçbir şey kaybedecek değildir. Emin olun."
Artık bu küstahlığın son perdesiydi. Hakkında ne düşünmek gerektiğini bilemiyordum. Dayım bozuldu mahzun bir tavırla.
"Ama sen de böyle demiyor muydun?" diye mırıldandı.
"Öyle, yalnız ben ne dediğimi biliyor, yerinde konuşuyordum. Halbuki siz..."
Boyuna Foma Fomiç'e yaltaklanmaya bakan Yecevik'in,
"Elbette ya" diye hemen lafa karıştı. "Biz bunu aklımızı kullanarak söyledik. Aklımız pek çok değilse de iki bakanlığı idare etmeye yeter. Kendimizi sıkarak üçüncüsüyle de başa çıkarız. Biz böyleyiz işte."
Dayım yürekten gelen saf bir gülümseyişle, "Eh, demek yine saçmaladım" diye bahsi kapattı. Foma mırıldandı.
"Hiç olmazsa itiraf ediyorsunuz."
"Zararı yok Foma, öyle olsun, ben darılmam. Beni bir akraba gibi, öz kardeşinmişim gibi uyardığını biliyorum. Bunu yapmana kendim izin verdim. Hatta bunun için rica bile ettim. Faydalıdır, iyiliğim içindir. Sana teşekkür ederim. Bunlardan elbet faydalanacağım."
10. ayrımın sonu. Sayfa 114.